Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. Marla homurdandı. Neredeyse küpeşteden aşağı yuvarlanıyordu ancak Tate neşeyle bu sahneyi kaydederken onunla beraber ipe asıldı. Sualtı kamerasıyla aşağıya gideceğim. Matthew kovayı güverteye koyduğunda elini sikkelerin arasına daldırdı. Hayranlıkla, "Tanrım bunu kim hayal edebilirdi? Dirseklerime kadar para içindeyim," dedi. "Bak, sana büyük düşün demiştim, kızım," diye bağırdı. "Marla, en şık elbiseni çıkar çünkü bu gece dans etmeye gidiyoruz." "O benim karım, arkadaş. Seni öldürdükten sonra olmayacak sahip. Eğer oraya ilk ulaşan ben olmazsam." Tate yerinden fırladı ve dalış giysisini almaya koştu. "Ben sualtı kamerasıyla dalıyorum. Bunu filme almak istiyorum. Onlara yardım edin." "Hemen sana katılacağım, Marla." Matthew parmaklarını Marla'nın parıldayan gözleri önünde şıklattı. "Marla, sanırım karideslerin yanıyor." "Of tanrım." Bir avuç sikkeyi hala elinde sımsıkı tutarak mutfağa koştu. "Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?" diye sordu Tate. Dalış kıyafetini giymek için boğuşurken. "Bok gibi zenginiz demek." Matthew onun ayaklarını yerden kesti ve havada döndürdü. "Satın alabileceğimiz ekipmanları düşün. Sonar, magnetometre, daha büyük bir tekne." Tate kendini kurtarmadan Matthew'nun dudaklarına bir öpücük kondurdu. "İki daha büyük tekne. Eserleri listelemek için bir de bilgisayar alacağım. Hazır yeri gelmişken belki bir küçük denizaltı almamız da iyi olur." "Güzel, bunu not et. Robot kolları olan bir denizaltı. Böylece bundan sonraki araştırmamızda deniz dibini kazabiliriz." Matthew ağırlık kemerini taktı. "Şık elbiseler, arabalar, mücevherler ne olacak? Öncelikli değil. Yine de aklımda tutacağım. Anne, biz babamla baka yardım etmek için aşağı iniyoruz." "Bakın bakalım, bana biraz daha karides avlayabilir misiniz?" Marla başını dışarı uzatarak kararmış topaklarla dolu bir tabağı gösterdi. "Bunlar yenecek gibi değil." "Marla, sana bir mamla dolusu karides getireceğim. Bir mamla dolusu da bira." Birden Matthew onun yüzünü elleri arasına aldı ve dudaklarından öptü. "Seni seviyorum." Tate ağzının içinde, "Belki bunu bana söylemeyi de denersin," diye gebeleyerek kenardan atladı. Ayaküstü düştü. Yüzeye çıktı ve yüzmeye başladı. İpi izleyerek bulanık bulutun arasından geçti ve sonra berrak yere ulaştı. Orada Buck'la Ray dipte uğraşıyorlardı. Çamur yığını içinde eşelenirlerken yanlarında ikinci bir altın kovası duruyordu. Buck'ın babasına kararmış bir gümüş külçesini uzatırken resmini çekti. Onlar kumu kazarlarken çevrelerinde balıklar yüzüyordu. Canlı bir atlı karınca gibiydiler. Madalyonlar, daha çok sikke ve rengi kaybolmuş şekilsiz gümüş külçeleri. Ray bir hançer buldu. Kabzası ve bıçak kısmı kalker kaplıydı. Gözünde bir düello sahnesi canlandırarak bir külçeye yapışıp kendini savunur gibi yapan Buck'a hamle etti. Tate'in yanında duran Matthew başını iki yana salladı. Parmağını kulağının çevresinde döndürdü. "Evet," diye düşündü Tate. "Delirmişlerdi. Ama bu harika değil miydi?" Çekimlerini değişik açılardan yapmak için açıklığa yüzdü. Küçük külçe piramidinin parlayan kovanın yanı başında birbiri içine geçmiş sikke ve madalyonların oluşturduğu garip heykelin iyi bir kompozisyonunu yakalamak istiyordu. "National Geographic," diye düşündü neşeyle. "İşte geliyorum." Bimon Müzesi temel taşını artık bulmuştu. Babasının verdiği hançeri aldı. Dalgıç bıçağıyla dikkatlice kabzasını kazıdı. Bir yakutun pırıltısıyla gözleri yerinden uğradı. Bir korsan gibi onu ağırlık kemerine soktu. Buck işaretle, Matthew ile birlikte bundan sonraki yükü çıkartacaklarını belirtti. Ray işaretlerle şampanya açıp içiyormuş gibi yaptı. Bu, herkesten kabul gördü. Tamam işaretini yapan Buck'la Matthew, aralarında bir kovayla yukarı doğru palet vurdular. Tate, babasına bir paletini külçelerin üzerine koyup poz vermesi için işaret etti. Ve o, kendisi için neşeyle, abartılı pozlar verirken resimlerini çekti. Kamerayı kayışından düşürdüğünde gülmekten kabarcıklar çıkartıyordu. Ve sonra sessizliği fark etti. Bu garip diye düşündü elinde olmayarak. Bütün balıklar yok olmuştu. Smiley bile tüymüştü anlaşılan. Suda hiçbir hareket yoktu. Ve sessizlik aniden ve ürkütücü bir şekilde ağırlaşmıştı. Bulanıklığın arasından yukarı baktı ve Matthew ve Buck'ın zengin yüklerini taşıyan gölgelerini gördü. Ve sonra karabasanı fark etti. O kadar hızlı ve sessizce geliyordu ki beyni aynı hızda algılayamadı. Başlangıçta bulanık suda yüzen erkeklerin şekillerinden ince puslu ışınlarla içeri işlemeye uğraşan güneşten başka bir şey yoktu. Sonra o gölge kurşun gibi yoktan çıka geldi. Birisi haykırdı. Sonradan babası bu sesin Tate'den geldiğini ve kendisini uyardığını anlatacaktı. Ama o zaman zarfında genç kız çoktan yukarı tırmanmaya başlamıştı. Köpek balığı bir insandan daha uzundu. Olasılıkla 3,5 metre. Korku içinde, çenesinin öldürmek için çoktan açılmış olduğunu görebiliyordu. Onların tehlikenin farkına vardıkları anı gördü ve tekrar haykırdı. Çünkü artık çok geç olduğunu biliyordu. Erkekler sanki uskur takmış gibi birbirlerinden uzaklaştı. Altınlar suyun içinde, sağanak yağmur gibi dökülüyordu. Korkunun pençesi boğazına yapışırken, Tate, köpek balığının bakı dehşet verici bir şekilde ağzına almasını, bir kedinin bir fareyi salladığı gibi sallanmasını izledi. Köpek balığı onu kana bulanmış suda parçalarken, atağın şiddetinden maskesi ve ağızlığı çıkmıştı. Her nasılsa Tate'in bıçağı elindeydi. Köpek balığı daldı, Matthew beynini nişanlayıp ıskalayarak bıçağını etine batırdığında hala parçalamaya devam ediyordu. Ümitsiz darbe, derin bir yara açtı. Ancak balık kandan deliye dönmüştü. Avını bırakmadı ve saldırgana hamle etti. Dudakları dişlerine yapışmış olan Matthew bıçaklıyor, parçalıyordu. Buck ölmüştü. Buck'ın ölmüş olduğunu biliyordu ve tek düşüncesi öldürmekti. Köpek balığının siyah saydam gözü ona kilitlenmiş beyaza dönmüştü. Balık yeni bir av ve içgüdüsel bir intikam peşindeyken Buck'ın gövdesi fışkıran kanlar arasında serbestçe sürükleniyordu. Matthew kendini sıktı. Öldürmeye veya ölmeye hazırlandı. O anda Tate kendini gizleyen bulanıklığın içinden bir elinde antika hançer, diğerinde dalgıç bıçağı, savaş meleği gibi fırladı. Matthew korkusunun sınıra dayandığını düşündü. Ancak köpek balığı harekete doğru dönüp ona saldırınca bu ikiye katlandı, neredeyse onu paralize etti. Korkudan gözü kararmış, kan perdesi arasından atıldı. İlerlemesini durdurmak için sertçe yaralı köpek balığına çarptı. Kızgın panikten doğan bir güçle, Matthew bıçağını sapına kadar onun sırtına sapladı. Ve asla yapabileceğini bilmediği kadar dua etti. Köpek balığı ters dönüp gücünü kaybederken hala aynı durumdaydı. Bıçağı hedefini bulurken Tate'inkinin de balığa saplanmış olduğunu gördü. Tate midesini yarmıştı. Matthew ölmüş balığı bıraktı ve bakın hareketsiz bedenini omuzlarlarken Ray'in bir elinde bıçağı ile onlara doğru gelmeye uğraştığını gördü. Kanlanmış suyun ne getireceğinin bilincinde Matthew Tate'i yüzeye doğru sürükledi. Tekneye çık diye emretti. Ancak Tate'in yüzü kireç gibi bembeyazdı. Gözleri kaymaya başlamıştı. Tekrar kendine gelinceye kadar onu bir iki kez tokatladı. Çık şu kahrolası tekneye, demir al hadi! Tate başıyla onayladı ve Matthew tekrar dalarken şaşkın kulaçlarla nefes nefese yüzeye çıktı. Elleri merdivende durmadan kayıyordu. Paletlerini çıkartmayı unutmuştu. Nefesi seslenmeye yetmiyordu. Annesi radyoyu açmıştı ve Madonna kurnazca bakire olduğunu iddia ediyordu. Tüpleri güverteye düştü ve bu gürültü Marla'nın telaşla sancak tarafından koşmasına neden oldu. Bir an içinde Tate'in yanına çökmüştü. Anne, köpek balığı! Tate elleriyle dizlerinin üzerinde döndü ve öksürerek su tükürdü. Bak, ah tanrım! Sen iyi misin? Marla'nın sesi yüksek ve tizdi. Oh bebeğim, sen iyi misin? Bak, hastaneye gitmesi gerek. Demir al, çabuk ol! Ray, Tate, baban! Onun bir şeyi yok, çabuk, adayı telsizle ara. Marla telaşla yerinden fırlarken, Tate kendini topladı. Ellerindeki kandan gözlerini kaçırarak kemerini çıkardı. Ayağa kalktı, sallanıyordu. Kendinden geçmemek için sertçe dudağını ısırdı. Yan tarafa doğru koşarken tüplerinden kurtuldu. Yaşıyor, Ray merdivene tutunmuştu. Matthew ile ikisi aralarında bakı taşıyorlardı. Onu tekneye almak için bize yardım et. Dehşet ve acı dolu gözleri Tate'inkilerle karşılaştı. Kendine hakim ol bebeğim. Buck'ın kendinden geçmiş gövdesini tekneye alırlarken, Tate babasının kendisini neden uyardığını anladı. Köpek balığı dizden aşağı bacağını kopartmıştı. Safrası kabardı. Mide bulantısı ve baş dönmesi geçene kadar dişlerini gıcırdatarak bütün gücüyle yutkundu. Annesinin soluduğunu duydu ancak arkasını döndüğünde yavaş ve telaşsız hareket eden Marla'nın kurşun gibi ileri atılmakta olduğunu gördü. Battaniyeye ihtiyacımız var Tate, havluya da. Çok havlu gerek. Acele et. İlk yardım çantasını getir. Ray, telsizle temas kurdum. Bizi Frigate körfezinde bekliyorlar. Dümene geçsen iyi olur. İçine şık dantelli bir sütyen giymiş olduğu bluzunu çıkardı. Hiç düşünmeden ince pamukluyu bakın bacağına tampon yaptı. Aferin diye mırıldandı Tate kucak dolusu havluyla geri dönünce. Matthew, bunları yaranın çevresine sar. Sıkıca bastır Matthew. Sesi onun başını kaldırmasına neden olacak kadar sakin ve çelik gibi sertti. O bacağın üzerinde basınç uygulanması gerekiyor, beni anlıyor musun? Onun kan kaybından ölmesine izin vermeyeceğiz. O ölmedi dedi Matthew soğukça. Marla onun ellerini alıp yaranın çevresine sardığı havlulara bastırırken. Güvertede daha şimdiden iç bulandırıcı bir kan gölcüğü oluşmuştu. Hayır, ölü değil ve ölmeyecek de. Kanı durdurmak için sıkıca sarmak ve bastırmak gerekiyor. Bakın sol paletinin hala ayağında olduğunu fark edince gözleri sulandı. Ancak elleri hızlı ve becerikliydi. Sağ bacağından geriye kalan kanlı ucu sımsıkı sararken hiç titremiyordu. Onu sıcak tutmamız lazım dedi sakince. Birkaç dakika içinde onu hastaneye yetiştirmeliyiz. Hemen, birkaç dakika içinde. Tate, bakın üzerini battaniye ile sardı. Sonra elini tutmak için kanlı güverteye çömeldi. Sonra Matthew'nunkini tuttu ve üçünü birleştirdi. Tekne, suda karaya doğru uçarken de pozisyonunu değiştirmedi. Yedi. Matthew, hastanede yere oturmuş ve belleğini boş tutmaya çalışıyordu. Eğer bir an için bile savunmayı bırakırsa, köpek balığının o oyuncak bebek gözlerine bakacak, bakı parçalayan o hain dişleri görecek, yeniden o kanlı su birikintisini yaşayacaktı. Bunu, kabarcıkları, bak kulakları yırtan haykırışını, onun ve balığın parçalanışını, kendi bıçağının saplanıp parçalayışını, uykusunda yüzlerce, binlerce kez göreceğini biliyordu. Bu sahne beyninden her geçişinde, dakikalar alan şey gizlice saatlere uzuyor, her bir hareket korkunç bir netlikle yavaşlıyordu. Tümünü görebiliyordu. Bakın kendisini iterek köpek balığının yolundan uzaklaştığı ilk darbeden, ilk yardım odasına uzanan telaşa kadar. Yavaşça elini kaldırdı, esnetti. Bakın parmaklarının ona nasıl sıkı sıkıya sarıldığını, adaya giden yarışta nasıl sımsıkı kenetlendiğini anımsıyordu. O zaman bakın hayatta olduğunu anlamıştı. Ve bu bir şekilde çok kötüydü çünkü bakın ölmeyeceği konusunda kendini ikna edemiyordu. Anlaşılan, deniz onun en çok üzerine titrediği insanları almaktan keyif duyuyordu. Angeline'in laneti diye düşündü, bir üzüntü ve suçluluk dalgasıyla. Belki de bak haklıydı. Kahrolası kolye oradan aşağıdaydı ve sadece bir kurban beklentisiyle yatıyordu. Onu aramak çok sevdiği iki insana mal olmuştu. Başka birini daha alamayacaktı. Elini açtı, uzun bir uykudan uyanan biri gibi sertçe yüzüne sürttü. Delirmekte olduğunu düşündü. Babasını bir adam öldürmüştü. Bakı da bir köpek balığı. Hiç görmediği bir kolyeyi suçlamak onları kurtarmakta gösterdiği kendi başarısızlığı karşısında acınacak bir savunmaydı. Bu antika kolye ve onu saran efsane ne kadar kanlı olursa olsun, Matthew suçu kendinden başka hiç kimseye ve hiçbir şeye atamayacağını biliyordu. Eğer daha çabuk davranabilseydi, bakın bedeni şimdi eksik olmayacaktı. Eğer daha akıllıca davransaydı, babası hala yaşıyor olacaktı. Kendisinin yaşıyor olduğu gibi, bedeninin tam olduğu gibi, bu ağırlığı yaşamının sonuna kadar taşımak zorundaydı. Bir an için alnını dizlerine dayadı, kafasını yeniden boşaltmaya çalıştı. Bimonların tam koridorun sonundaki bekleme salonunda olduklarını biliyordu. Ona huzur, destek, birlik vermişlerdi. Şimdi kaçmak zorundaydı. Onların sessiz sevecendikleri kendisini yıkmanın ötesinde bir şeye yaramamıştı. Zaten eğer bakın çok zayıf bir yaşama şansı varsa bile, bunu kendisine değil, Marla'nın hızlı ve sakin tutumuna, krizi gözü yılmadan idare etmesine borçluydu, bunu biliyordu. Kontrolü ele alan, hatta tekneden giyecek almayı bile akıl eden o olmuştu. Hastane formlarını bile doldurmayı başaramamış, Marla formları kendisinden alıp nazikçe sorular sorarak boşlukları dolduruncaya kadar yalnızca boş gözlerle bakmıştı. Kendisinin esas olarak işe yaramaz biri olduğunu keşfetmek ürkütücüydü. Matthew, Tate önüne çöktü. Ellerinin arasına bir fincan kahve soktu. İçeri gel, otur. Başını iki yana salladı. Kahve elleri arasında olduğu için kaldırdı ve yudumladı. Tate'in yüzünün hala solgun ve şoktan allak bullak olduğunu görebiliyordu. Gözleri kızarmıştı ama dizine koyduğu eli sakindi. Beyninde çakan korkutucu bir yansımadı. Onun suyun içinde köpek balığının ağzına doğru ittiğini gördü. Git buradan Tate. Tate onun yanına oturdu. Bir kolunu omzuna doladı. Atlatacak Matthew, bundan eminim. Ne, şimdi de kahin mi oldun? Sesi soğuk ve keskindi. Kız incindiği halde başını onun omzuna dayadı. Buna inanmak önemli, inanmak yardımcı olur. Yanlışı vardı, buna inanmak acı vericiydi. Böyle olduğu için Tate'in yanından kaçtı, ayağa kalktı. Biraz yürüyeceğim. Ben de seninle geliyorum. Seni istemiyorum. Tüm korkularını, suçunu, üzüntüsünü öfke halinde patlatarak ona döndü. Seni yanımda hiçbir yerde istemiyorum. Genç kızın midesine sancı girdi. Gözleri sulandı ancak ısrarından vazgeçmedi. Seni yalnız başına bırakmayacağım Matthew, buna alışsan iyi ol. Seni istemiyorum diye tekrarladı ve bir eliyle boğazını tutup duvara yaslayarak onu dondurdu. Sana ihtiyacım yok. Artık neden iyi kalpli cici aileni alıp buradan toz olmuyorsun? Çünkü bak bizim için önemli. Gözyaşlarını içine atmayı becerse de sesi boğuklaşmıştı. Aynı şekilde sen de. Bizi tanımıyorsun bile. İçindeki bir şey dışarı çıkmak için haykırıyordu. Bunu kendinden bile saklayarak onu itti. Tate'in yüzünden birkaç santim uzaklıktaki yüzü sert, soğuk, acımasızdı. Sen yalnızca hazine avcılığı oynamak için güneş altında birkaç ay geçirerek eğleniyorsun. Şansın yaver gitti. Sen aylarca, yıllarca uğraşmayı ve bir şey elde edememenin nasıl bir şey olduğunu bilmezsin. Ölmenin ve hiçbir şeye sahip olmamanın. Her ne kadar kontrol etmek için çabaladıysa da artık Tate'in nefesi hızlanmıştı. O ölmeyecek. O çoktan öldü. Gözlerindeki öfke, düğmeye basıp kapatılan ışık gibi söndü ve yerini boşluğa bıraktı. Beni yolundan ittiği dakikada ölmüştü. Kahrolası aptal, beni itti. İşte oradaydı. En beteri ortaya çıkmıştı. Steril hastane ortamında çınlıyordu. Döndü, yüzünü kapadı ancak gözünün önüne gelen şeyden kaçamadı. Beni itti, önüme geçti. Kahrolası ne düşünüyordu? Siz ne düşünüyordunuz diye sordu Matthew. O içini yeniden kasırga gibi sarmaya başlayan engel olamadığı öfkeyle, Tate'e dönerek. O şekilde bize doğru gelmeniz, hiçbir şey bilmiyor musun? Köpek balığı kan gördü mü her şeye saldırır. Tekneye doğru gitmeliydin. Düzinelerle köpek balığı çekmediği için şanslıydık. Kahrolası ne düşünüyordun? Seni dedi. Sessizce ve duvara yaslanmış olarak olduğu yerde kaldı. Sanırım Buck ve ben ikimiz de seni düşünüyorduk. Eğer sana herhangi bir şey olmuş olsaydı Matthew, bunu kaldıramazdım. Buna dayanamazdım. Seni seviyorum. Çözülmüştü. Tate'e baktı. Tüm yaşamı boyunca bu iki kelimeyi ona söyleyen hiç kimse olmamıştı. O zaman aptalın tekisin diyebildi ve titreyen parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Belki dudakları titriyordu. Sımsıkı birbirine bastırmasına rağmen içinden taşan duyguların gücüyle titreşiyordu. Sanırım sen de aptallık yaptın, bakı bırakmadın. Onun öldüğünü düşünüyordun ve köpek balığı onu yakalamışken kaçabilirdin. Ama yapmadın. Sen neden tekneye doğru gitmedin Matthew? Yalnızca başını iki yana salladı. Genç kız kollarını ona dolamak için uzandığında, yüzünü onun saçları arasına gömdü. Tate, bir şey yok diye mırıldandı. Sertleşmiş sırtını rahatlatmak için okşayarak. Her şey yoluna girecek. Bana yaslan. Ben kötü şansım. Bu saçma. Şimdi yorgun ve endişelisin. İçeri gel ve otur. Hep birlikte bekleyeceğiz. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 108. Devamı 13. ayrımda.